Mısra-i Berceste. Aşk ve Çileler. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Ulur aya karşı kirli çakallar. Bakar ürkek ürkek tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iğri iğri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Zeytin ağacının karanlığıdır elindeki elmayla başlayan. Bir yakut yüzükte aydınlanan sır, sıcak ve minnacık yüzündeki kan. Zeytin ağacının karanlığıdır. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın, denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben öteliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları, konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni, incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni, o masum bakışlar. Su kenarında ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık İnan bana muhacir kızı. Altın bilezikler o korkulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir bir gülümsesen. Bir tüy ki kapalı geceye, güne. Altın bilezikler o korkulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mısra-i Berces'te başladı. Hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüze Sezai Karakoç'un Monarosa şiiriyle başladık. Türkçesi bir gül demek olan ve Türk edebiyatının en güzel aşk şiirlerinden biri kabul edilen Sezai Karakoç'un Monarosa şiirinden bahsedeceğiz. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sezai Karakoç bu şiirinde akrostiş şiirin değişik bir denemesini yaparak şiirin içine şifreler koyar. Bu şifre şiirin muhatabının, şiiri yazdıranın ad ve soyadının baş harfleridir. Şiirdeki akrostişten ortaya çıkan kimdir ve yıllar sonra neden yayımlanmıştır gibi merak edilen pek çok sorunun yanıtını öğreneceğiz ama önce usta şairin bu ünlü şiiriyle ilgili rivayetlere bir açıklık getirelim değerli hocam. Monarosa'nın yazılış hikayesiyle başlayalım.
Evet, şimdi bu rivayetlere bir açıklık getirelim deyince çok geniş bir çerçeve oluyor. Çünkü o kadar çok rivayet var ki bu şiirle ve bu şiirin hikayesiyle ilgili onları derleyip toparlamak bence gerçekten güç. Çünkü intihar bile var
söylendi.
Bu rivayetler arasında. İşte bu şiiri okuduktan sonra bu şiirin hitap ettiği hanımefendinin bu şiiri yazan şaire işte aşk teklifini veya evlilik teklifini kabul ettiği, bu sefer de şairin reddettiği veya işte bu şiir okunduktan sonra yani bu umutsuz aşk hikayesinin bir noktasında intihar ettiği gibi gerçekten böyle mitik, masalsı bir hale var bu şiirin etrafında.
Ama olayın aslı ne?
Olayın aslı bunların büyük bir çoğunluğunun yalan olduğu, şiirle, gerçeklikle ve bu şiirde şiir dolayısıyla söz konusu edebileceğimiz kişilerle pek bir alakasının olmadığı. Fakat bu şiirin bir hikayesi var. Somut bir hikayesi var. Monarosa şiiri belki de Karakoç'un en çok biyografik nitelik taşıyan şiiri. Yani biz elbette şunu biliyoruz. Herhangi bir şairle şiirini birebir örtüştürerek biyografik yorumlar yapmamalıyız. Çünkü şiir eninde sonunda bir sanat eseridir. Şairinden bu anlamda bağımsızdır. Birebir okuma, örtüştürme yapmak doğru bir şey değildir. Hatta Karakoç'un kendisi de hatıralarında böyle birebir bir okuma yapmamak lazım anlamında cümleleri var. Okuyucuyu bu noktada uyarıyor. Fakat bir şey de var, hikayede var. Örneğin soruda akrostiş sanatından bahsettiniz. Evet, bu şiirde bir şifreleme söz konusu. Her kıtanın ilk harflerini birleştirdiğimizde bir isim çıkıyor, ad soyad çıkıyor. Bu ad soyad şiirin yazıldığı somut kişiliğin adı soyadı. Fakat yıllar sonra kitap olarak yayımlandığında Monarosa şiirde değişiklik yapmıştır. Bu şifrelemeyi yani akrostişi bozmuştur. Yani bugün okuyucu Monarosa kitabını alıp şiir okuduğunda böyle bir şifreleme ile karşılaşamayacak. Ama şiirin orijinalinde bu akrostiş var. Hatta şöyle olmuştu. Bende yayımlandığı dergilerden çekilmiş fotokopi biçiminde orijinali var. Yıllar sonra işte bu kitap olarak yayımlandığında ilk baskıyı ben kitapçıda alıp karıştırdığımda değişiklikler yaptığını gördüm. Ve o günkü psikolojimle diyelim bunu onaylamadığım için kitabı satın almamıştım. Bu program öncesi acaba kaçıncı baskı bendeki Monarosa diye baktım, 19. baskıymış ve yayımlandıktan aşağı yukarı 10-12 yıl sonra satın almışım. Şiirin ilk halini bilen okuyucu bu değişiklikleri pek onaylamadı aslında. Ve bildiğimiz kadarıyla Sezai Karakoç'un kitap haline getirirken şiirlerinde değişiklik yapar şairler genellikle. Değişiklik yaptığı tek şiiri Monarosa. Yani burada da bu somut aşk hikayesini bozmuş veya bununla bu şiirin özdeşleşmesini mümkün olduğunca kırmaya çalışmıştır. Bu da kendisinin tercihidir artık. Yani herhalde pek bir şey söyleyemeyiz.
Şaire saygı duymaktan başka yapacağımız bir şey.
Şaire saygı duymak lazım. Karakoç bu şiiri yazdığında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencidir. Hatta okula yeni başlamıştır. İkinci sınıf öğrencisidir. Bu şiir dergilerde yayınlanıp herkes tarafından okunmaya başladığında 19 yaşındadır. Gerçekten yani şiir bu hikayeden bağımsız bir sanat eseri olarak çok iyi bir şiirdir. Ve aşık olduğu kıza hitap eden, ona kendini anlatma çabası içerisinde bir özneyi konuşturan bir şiirdir. Fakat aşkı karşılıksız kalmıştır. Mutlu bir aşk yoktur. Zaten mutlu aşk yoktur şeklinde bir motto var. O burada bir kez daha gerçekleşmiştir.
Peki efendim, teknik olarak Sezai Karakoç'un Türk şiiri içerisindeki yeri ve önemi hususunda neler söylemek
Yani
istersiniz?
şöyle, bu şiirden hareketle sorunuzu cevaplamak isterim. Bu şiirler uzun süre, çünkü Karakoç bunları kitaplaştırmamış, dergilerinde kalmış. Benim ilk kitabım budur anlamında ortaya başka bir şiir, başka bir kitap koymuş. Görmezden gelinmiştir. Karakoç değerlendirilirken 1951-52 yıllarında yazıp yayımlanmış bu şiirler. Karakoç ilk kitabını 50'lerin sonlarında, 59'da çıkarıyor. Ve tabii ki Monaroza başlığı altında bugün bizim bildiğimiz şiirlerin hiçbirisi o ilk kitabında yok. İlk kitabında ikinci yeni olarak bildiğimiz modernist Türk şiiri dediğimiz tarzda şiirler var. Ama bu şiirlerde de o şiirlerin ipuçları var. Mona Rosa'nın önemi bu. Hece vezniyle yazılmıştır örneğin. Mona Rosa bir iki bölümü hariç serbest vezinle yazılan galiba iki bölümü var. Hece vezniyle yazılan yerler de bildik anlamda bir hece değildir. Adeta serbest vezinle yazılmışçasına çok kuvvetli, ritmik, güçlü bir akışa sahiptir. İkinci yeni ile karşılaştığımız ve bizim imge dediğimiz, daha öncesinden şiirimizde bilmediğimiz yeni alanlar açan, anlamı mümkün olduğunca genişleten, hatta dilin sınırlarını zorlayan ifadeler Mona Rosa'da yer yer vardır hiç kuşkusuz. İlk kitabıyla bile mükemmel bir şair Sezai Karakoç.
Karakoç'un uzun yıllar arasına mesafe koyduğu 1951-1953 tarihlerini taşıyan ve elden ele dolaştırılan uzun soluklu şiiri olan Mona Rosa'yı yıllar sonra kitap olarak yayımlamasını nasıl değerlendirmek lazım? Karakoç neden Mona Rosa şairi olarak anılmak istemiyor?
Evet, böyle bir olgu var. Karakoç Mona Rosa şairi olarak anılmak istemiyor. Biz bu cümleyi hiç Karakoç'un ağzından duymadık. Onun için Mona Rosa şairi olarak anılmak istemiyor diyemeyiz bence. Hele kitap olarak yayımladığına göre yani demek ki anılmak da istiyor veya bunda bir sakınca görmüyor. Ama uzun yıllar bu şiiri yayımlamamasının nedeni kendisinden somut olarak bir açıklama bilmiyoruz. Fakat hatıralarında biraz önce söylediğim gibi bu şiire ilişkin şöyle bir açıklama yapıyor. 51, 52, 53 yıllarında yazılıp yayımlanıyor bu şiirler. Çünkü 4 bölümden oluşuyor Mona Rosa. Okul dergisi Mülkiye dergisinde bir iki bölümü yayınlanıyor. O yıllarda çıkan Hisar diye bir dergi var. Galiba orada da yayınlanıyor. Daha sonra Büyük Doğu'da da ama ileriki tarihlerde o yayınlanıyor bir bölümü. Şimdi şöyle, bu 50'lerin başlarında 40'lardan sarkan bir Orhan Veli şiiri Garip Rüzgarı var. Herkes bir şekilde Orhan Veli ve Garip şiiri sarmalında bir üretim yapıyor. Sezai Karakoç, ben buna bilinçli bir şekilde direndim diyor. Hece ile yazmamın tek nedeni adeta Orhan Veli ve Garip'le yazmamak. Bu açıdan bile ona karşı çıkmak diyor. Ben o yıllarda bu şiirleri kitaplaştıramadım. Daha sonradan diyor işte 50, 53, 54, 55 diyelim. Şiir farklı bir alana kaydı. Çok değişik mecralarda akmaya başladı. 59'da ben ilk kitabımı çıkarmak söz konusu olduğunda kitabıma o şiirleri aldım. Mona Rosa öylece kaldı diyor. Bu tabii teknik bir açıklama. Ama mesela Sezai Karakoç'a köpük şiiriyle mi anılmak istersiniz? Mona Rosa'yla mı? İşte balkon şiiriyle mi? Mona Rosa'yla mı? İşte Hızır'la 40 saatle mi? Leyla ile Mecnun'la mı? Taha'nın... Yani Karakoç'un bir şiirle anılmak söz konusu olsa Mona Rosa'yı seçeceğini zannetmiyorum. Ama en çok baskı yapan kitabı Mona Rosa. En son yayınlanmasına rağmen. Ben burada şöyle ilginç bir anekdot aktarmak istiyorum. Bu kitap yayınlanmadan önce, yani Mona Rosa'yı kitap olarak yayınlamadan önce Karakoç hatıralarında şöyle bir açıklama yapıyor. Orada şiir serüvenini anlattığı bir bölüm var ve bu kitabın yayımından diyelim ki 7-8 yıl önce yayınlandı Diriliş Dergisi'nde hatıralar başlığı altında. Orada ilk şiirlerini son şiir kitabı olarak yayınlayıp şiir defterini kapatmaktan bahsediyor. Yani benim son kitabım ilk şiirler olacak diyor. Orada da bu Mona Rosa ilk şiirler başlığı altında yerini alacak diyor. Bu açıklamasından 7-8 yıl sonra da Mona Rosa'yı yayınlıyor. Demek ki Mona Rosa'yı ilk şiirler olarak kafasında kategorize ediyor. Ve şiir defterini kapatacağımda, artık şiir yazmayacağımda, ilk şiirleri yayımladığımda bu şiiri de yayımlarım diyor. Ama herkes ısrarla bu Mona Rosa şiirinin kitaplaşmamasının nedeni olarak o aşk hikayesindeki kavuşamamak, yani sevdiğine ulaşamamak ve olayı unutmak çerçevesinde bir yorum yapıyor. Ama teknik olarak da Mona Rosa şiiri hiç kuşkusuz Karakoç'un daha sonra yazdığı şiirleri aşan bir şiir değil. Dolayısıyla Karakoç'un Mona Rosa ile anılmak istememesinde de herhangi bir sakınca yok. Ama Karakoç olayı bu aşk hikayesinden koparmak, şiirini bir sanat eseri olarak bağımsızlaştırmak istiyor. Şöyle bir açıklamasını daha buldum ben ama bu açıklamayı biz test edemeyiz. Çünkü bu açıklamayı yapan kişi işte Karakoç'u ziyarete gittiğini, sohbet arasında ona Mona Rosa şiirini sorduğunu, onun da kendisine şöyle söylediğini ifade ediyor. Diyor ki Leonardo da Vinci diyor Mona Lisa'yı sanat dünyasına bir sanat eseri, bir şaheser olarak sunmuştur diyor. O bu işi yaptıktan sonra hiç kimse Mona Lisa kimdir, nedir, nasıl bir kişidir bununla uğraşmamış, esere bakmıştır diyor. Ben de Mona Rosa'yı aynı şekilde sanat piyasasına sunuyorum. Buradaki kişinin kim olduğu, oradaki akrostiş, işte şifreleme, ad, soyad, o kimdi, kavuştular mı, kavuşmadılar mı? Bundan bağımsız bir sanat olarak, sanat eseri olarak değerlendirilmesi daha mantıklı olur diyor. Ve günün birinde bu böyle değerlendirilecek diyor. Yani uzun vadede bu böyle değerlendirilecek diyor. Şiiri tekrar yayınlarken yaptığı değişiklikleri de ben bu çerçevede algılıyorum.
Efendim isterseniz kısaca bir soluklanalım. Sezai Karakoç'un tabii bir şiirini dinleyelim şimdi.
Yağmur duası. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum ya bulutlar benden bir şeyler bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Biri damla damla alnıma düşer. Diğerinde durur, göğe bakarım. Ne şehir, ne deniz kokan gemiler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Nedense aldanmış ilk gece annem. Afsunlu bir gömlek giydirmiş bana. İşte vuramadı gökler bana gem. Dinmedi içimde kopan fırtına. Nedense aldanmış ilk gece annem. Biri çıkmış gibi boş bir mezardan, ortalıkta ölüm sessizliği var. Bana ne geldiyse geldi yukarıdan. Bana ne yaptıysa yaptı bulutlar. Biri çıkmış gibi boş bir mezardan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar yağmura bakmayı cam arkasından. İnsandan insana şükür ki fark var. Birine cennetse birine zindan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar yağmur duasına çıksaydık dostlar, bulutlar yarılır, hava açardı. Şimdi ne ihtimal ne de imkan var. Göğe hükmetmekten kolay ne vardı? Yağmur duasına çıksaydık dostlar. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şeyler bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler.
Sezai Karakoç, Mona Rosa'nın modern bir Leyla ile Mecnun denemesi olduğunu söyler. Bu söylem, şairin şiirlerinde gelenekten büyük ölçüde faydalandığının da bir göstergesi. Sevgililerin birleşememeleri ve ilk aşamada beşeri olan aşkın daha sonra ilahi aşka dönüşmesi bağlamında Mona Rosa şiiriyle Leyla ile Mecnun arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, bu aslında zor bir soru. Şöyle zor bir soru. Bu bir mesnevi denemesiydi Mona Rosa için. Böyle bir cümle kullanıyor. Bence bu sonradan bir yorumlama. Ben Leyla ile Mecnun kitabını da mesela mesnevi formatı biçiminde algılamıyorum. Aynı şekilde işte beşeri aşktan ilahi aşka geçti gibi bir yorumlama da yapmıyorum. Ben bunlara modern şiir üretimi olarak bakıyorum ikisine de ve temelde insanı ama özellikle günümüz insanını, bugün bu hayat içerisinde yaşayan bir kişiliği anlattığını, sorguladığını, çözümlediğini veya somutladığını düşünüyorum. Ama hiç kuşkusuz Mesnevi ile de bir bağ kurulabilir, gelenek çerçevesinde bir değerlendirme de yapılabilir. Sezai Karakoç zaten gelenek çerçevesinde değerlendirmeyi önemseyen bir şairdir. Geleneği en az yenilik kadar önemseyen bir şairdir. Yeniliği gelenek içinde ileri bir adım olarak kurgulayan bir şairdir. Dolayısıyla gelenek içinde tarihle bir bağ, kopmaz bir zincir geliştirmeyi önemseyen bir şair ve aynı zamanda düşünce adamıdır. Ama ben Karakoç'un şiir sürecinde bildiğimiz anlamda beşeri aşktan ilahi aşka geçiş yaptığını düşünmüyorum. Ama böyle bir geçiş yaptığını düşünen geniş bir literatürün varlığının da farkındayım. Fakat onu kabul etmiyorum. Şöyle ki, örneğin biz geçtiğimiz programlardan birisinde Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiirini işledik. O şiirin bizim programda ele almadığımız bölümlerinden birisi kurtarış veya kurtuluş başlığı, şu an net olarak hatırlayamayacağım. O da sanki Mona Rosa'nın bir bölümü gibidir. Oysa o bölüm mesela naat olarak algılanan bir şiirin içerisinde bir bölümdür. Biz sevgiliyi somut olarak erkek öznenin aşık olduğu kadın özne olarak algılamamalıyız. Biraz daha meseleyi genişletmeliyiz. Sevgili genellikle şairin konuşmak istediği, dertleşmek istediği, hatta sığınak kabul ettiği, yani bir yerde kendi karşıtı demeyelim de onu güçlendiren bir dayanak, kurtuluş çaresi, yaşama olanağı gibi de kurgulamak lazım. O an mesela bir ideolojik çerçevede konuşma yapabilir, hayat sıkıntısı çerçevesinde konuşma yapabilir, varoluş sıkıntıları çerçevesinde konuşma yapabilir. Ama ilahi aşk dediğimizde benim aklıma Yunus Emre'den başka kimse gelmiyor, öyle söyleyeyim.
Karakoç'un gençlik yıllarında yazdığı şiirler başlangıçta beşeri aşkın yansıması şeklinde tezahür ederken sonraları İslami ve tasavvufi boyutlar kazanarak diğer eserlerine de yansımıştır.
Evet.
Bu geçiş Karakoç'ta kendisini nasıl göstermiştir?
Giderek şiir düşünsel felsefi plana kaymıştır. Bu da şiirin ne yazık ki aleyhine bir süreçtir. Örneğin Karakoç'un en güçlü kitabı dediğimizde hiç düşünmeden Şiirler 3 deriz. Burada da Sezai Karakoç'un 3 tane kitabı, 1. 2. ve 3. kitapları vardır. Körfez, Şah Damar, Sesler. Ondan sonra insanlar örneğin Hızır'la 40 Saat'i hatırlar. Ondan sonra işte Leyla ile Mecnun'u hatırlar. Taha'nın kitabını hatırlar. Fakat Karakoç bu Mona Rosa'daki aşk olgusunu veya izleyeni veya durumunu bütün şiirlerinin özüne yerleştirmiştir. Yani ideolojik bir değerlendirme yaparken de, felsefik bir değerlendirme yaparken de, hayata ilişkin herhangi bir yaklaşımda bulunurken de Mona Rosa'dan hareketle bir öz, içerik, çekirdek söz konusudur. Yani aşk ilahi dediğimiz noktada da, ideoloji dediğimiz noktada da, felsefe, düşünce bir yapı kurma söz konusu olduğunda da odak noktası Karakoç'ta.
Evet, şimdi söyleşimizi son bir soruyla noktalayalım efendim. Bir alıntı yer alacak şimdi, evet. Son soruda. Ece Ayhan şöyle diyor: Sezai Karakoç sürmeli gözleriyle bir başına ve yalın ayak yürümeyi seçti kızgın çöllerde. Evet. Ping ponglu bir aşk kırgınlığı onu mecnun kıldı. Kafasındaki kıza ihanet etmemek, derviş olmak için hiç evlenmedi diyor, evet. Ece Ayhan.
Tabii Ece Ayhan, Cemal Süreya, Sezai Karakoç siyasaldan aynı zamanda okul arkadaşı, sınıf arkadaşıdırlar. Ece Ayhan'ın örneğin bu cümleleri çok samimi, içten cümleler. Ben mesela Ping Pong şiiri var Sezai Karakoç'un. Bu Mona Rosa'yı yazdığı hanımefendi okulda Ping Pong şampiyonuymuş örneğin. Yani ha Ping Pong ha Sezai gibi mısralar var o şiirde. Yani Ping Pong şiiri de Karakoç'un ünlü bir şiiridir. Ama bu hikayeyi bilmeden o şiiri okuyan kişi yani normal bir şiir okuyor diye düşünecek. Bu hikayeyle o şiiri bağlantılandırmayacak veya yorumlamayacak.
Muhatabının aynı kişi olduğunu da bilemeyecek.
Evet, yani Mona Rosa'da bugün için Karakoç orada da böyle bir şey istiyor. Cemal Süreya da işte bu iş olmayınca, bu aşk işi olmayınca Sezai diye konuşuyor o tabii ki. Sezai kalbindeki mezarlığa gömdü ve unuttu bu konuyu diyor, kapattı diyor. Ece Ayhan da kafasındaki kıza ihanet etmemek için bir daha evlenmedi diyor. Karakoç her anlamda şiiriyle de, düşünce dünyasıyla da, sanatıyla da ama insan teki olarak toplum içindeki yeriyle de her açıdan son derece büyük ve kıymetli bir şahsiyet.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Keyifli sohbet için sağ olun. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe'ydi. Bu haftalık da Mısra-i Berceste'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ölüm ve çerçeveler. Bir lamba yanıyor, hafif ve sarı. Garip bir yolculuk, tren ve gülce. Bir hançer bölüyor, ah rüyaları. Bir rüya, bir hançer, bir el ve. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Gece kar yağacak sabaha kadar. Toprakta et, kemik çıtırtıları. Yarı ölüleri bir korku tutar. Değince bir taşa kafa tasları. Ölüler ki yalnız tırnakları var ve yalnız burkulmuş diz kapakları. Bir lamba yanıyor, hafif ve sarı. Açıyor elini göğe bir kadın. Uzuyor, uzuyor altın saçları, uğrunda ölünen güzel kızların. Bir lamba yanıyor, hafif ve sarı. Esmer delikanlı, hatıra ve kan. Yeşil gözlü kızın hıçkırıkları. Sızıyor bir kapı aralığından. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Çocukları açar mağaraları. Gün görmemiş kuşlar ve örümcekler. İlanı aşk eden dil balıkları. Aşina suları çabuk terk eder. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Bakıyor ateşe küle böcekler. Köpekler parçalar kanaryaları. Mektupları bir boz ağaç kurdu yer. Baykuşlar ötüyor harabelerde. Yanıyor lambalar, hafif ve sarı. Bir kaza kurşunu bulur her yerde. Süvarisiz, şaha kalkan atları. Bir ruhun ışığı vardır göklerde. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Ötüyor baykuşlar harabelerde. Bir lamba yanıyor, hafif ve sarı. Titriyor, yıldırım düşmüş gibi yer. Bekledi arzuyla karanlıkları. Anneler, babalar, erkek kardeşler. Ta içinde duyar ani bir ağrı. Bir hüzün şarkısı tutturur gider. Anneler, babalar, erkek kardeşler. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Her yatak dop dolu, bir yatak bomboş. Bir neşe şarkısı tutturur gider. Birinci, ikinci, üçüncü sarhoş. Kurşunlar sıkılır göklere doğru. Serçe yavruları yuvada titrer. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Mısra-i Berceste.